Ayrım 20.
Ama kuşku duymayacağımız tek şey, öyle ya da böyle, bu yolun aşılmış olduğu gerçeğidir. Ayrıca hep olduğu gibi, gelişmenin bu çok önemli basamağında da doğa dışı bir müdahaleye gerek kalmadan, her şey doğal yollardan olup bitmiştir. Bir DNA protein öbeği büyüklüğündeki her molekül bileşimi fiziksel nedenlerden ötürü ince bir su kabuğu ile örtülme eğilimi gösterir. Böyle bir molekül öbeğinin yüzeyine yayılmış elektrik yükleri, bu sıvı kaplamaya nispeten dayanıklı, zara andırır bir nitelik kazandırırlar. Hatta molekül herhangi sıvı bir eriyik içinde yüzse bile bu sılığı dış zarı korur. Ancak eriyik içindeki belirli yağ türünden maddelerin, söz gelimi lipitlerin en küçük miktarı bile bu sulu dış yüzeyi anında katılaştırmaya yeter. Lipitler yüzeyde iki tabaka arasında ipince bir molekül film tabakası oluşturmaya bayılırlar. İşte bu özellikleri nedeniyle lipitler, molekülün içinde yüzdüğü sulu eriyik ile onun sulu dış kaplaması arasına girerek, sonuçta bu kaplama üzerinde ince bir film tabakası oluştururlar. Lipid molekülleri her iki uçlarındaki farklı elektrik yükleri uyarınca bir uçlarıyla dıştaki eriğiye uzanırken, o öbür uçlarıyla bir kabuk gibi sardıkları moleküle bağlıdırlar. Böylece DNA protein öbeği çevresinde büyük bir olasılıkla ilk kabuk oluşmuştur. Bu kabuk kimi yönlerden yarı geçirgen tipik bir biyolojik zarınkine benzer özelliklerle bezenmiştir. Burada anlattığımız türden lipid derisi gibi ilkel bir zar, herhangi bir laboratuvarda deneysel yoldan kolaylıkla üretilebilir. Böyle bir zarın özelliklerini inceleyecek olursak, belli molekülleri geçirdiğini, gene belli moleküllere engel oluşturduğunu görürüz. Bütün bunlardan hayatın o ilk başlangıç dönemlerinde tek tek hücrelerin kendilerini çevreden yalıtarak bağımsızlaşmasına doğru giden yoldaki ilk adımlarında, anlattığımız türden nispeten çok ilkel ama özellikleri doğa yasalarıyla düzenlenmiş ara biçimlerin ortaya çıkmış olduklarını varsayabiliriz. Bundan sonraki bütün adımlar değindiğimiz ayıklama ilkesi uyarınca atılacak, hücreye doğru yol alan süreç gerek hücre zarının, gerekse öteki hücre parçalarının gittikçe daha yetkinleşmesini sağlamak için önünde 3 milyar yıllık bir zaman bulacaktır. İlk canlı hücrenin doğuşuna ilişkin bütün bildiklerimiz özetle bu kadardır. Pek fazla bir şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Gene de bu kadarı hayatın bu ilk ilkel biçiminin gökten inmediğini göstermeye yeter de artar sanırız. Yeryüzünde var olan ilk hücrelerin, kendilerine kadar uzana gelmiş doğal bir gelişmenin ürünü olan büyük moleküllerin birdenbire bir doğa dışı gücün müdahalesi sonucunda canlı hücrelere dönüşmeleriyle doğduklarına, canlılık aşamasının hemen bir adım önünde o zamana kadar ortaya çıkmış molekül bağlarının bir anda doğal kulisin dışına taşınmalarıyla ortaya çıkmış olduklarına ilişkin en ufak bir belirti yoktur. Üstelik 2-3 milyar yıllık bir gelişme bu süre içinde olup bitenden tamamen bağımsız, ön koşulları bu gelişmede hiç bulunmayan ilkece yepyeni bir şey ortaya koymayıp, tersine hücreyi bu uzun tarihin hazırladığı bir sonuç olarak doğurduğu için de hayat gökten düşmemiştir. Big Bang'den bu yana uzana gelen yaklaşık 13 milyar yıllık süre içinde şekillenen tarihi anlama şansını elden kaçırmak istemiyorsak, bunun sözcüğünün gerçek anlamında bir tarih olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekmektedir. Kendi içinde kapalı ve tutarlı, neden-sonuç ilintisiyle birbirine bağlı her bir adımın bir öncekinden doğal yasalar uyarınca kaçınılmaz bir zorunlulukla doğduğu bir gelişmedir tarih. İlk canlı hücre, hiç kuşku yok ki hidrojenin doğal, meşru bir ardılıydı. 6. Dinozorlardan haber. Nihayet Bayan Dayhoff'un bilgisayarla donanmış laboratuvarında neyin peşinde olduğunu, henüz bugünden yarına değilse bile uzak bir geçmişte sözcüğün gerçek anlamıyla geçmişi canlandırmanın, amino asit dizilimlerinin karşılaştırmalı analizlerini gerçekleştirerek nasıl mümkün olacağını kavramış bulunuyoruz. Çok gelişmiş bir kimyasal analiz tekniği sayesinde son 20 yılda belli bir enzim zinciri üzerinde yer alan amino asitlerin somut dizilimini belirlemek, başka deyişle bunların gerçek biçimleriyle mekandaki konumlarını saptamak mümkün olmuştur. Bir enzimin 70,100 hatta daha fazla amino asit halkası bulunmaktadır. Böyle bir molekül üzerindeki amino asitlerin doğanın kullandığı 20 amino asitten hangileri olduğunu belirlemenin yanı sıra, bunların molekül salkımı üzerinde nasıl sıralandıklarını bulmak da aslında inanılması güç bir başarıdır. Elde edilen sonuçlarla bilimsel alanda neler yapılabileceğini, bu yeni analiz tekniğinin bilim adamlarına ve bizlere hangi yeni anlayış ve görüşleri getirdiğini ve önümüzde ne gibi ufuklar açtığını kavrayabilmek için sitokrom C adı verilen enzim örneğini biraz yakından incelememizde yarar vardır. Bu enzim için geçerli her ilke öteki enzimler için de geçerlidir. Sitokrom C'nin özellikle elverişli bir enzim olmasının nedeni, hayvan türlerinin birçoğunda yeni yöntemle en çok incelenmiş enzim olmasından ileri gelmektedir. Sitokrom C bir solunum fermentidir ve kanın getirdiği oksijeni hücrenin içlerine taşıma işlevini yerine getirir. Bu enzim her canlıda 104 amino asitten oluşmuştur. Hatta kimi istisnalarda birkaç halka daha fazladır. Sitokrom C'yi oluşturan 20 amino asit çeşitli optik simgelerle gösterilmişlerdir. Enzim üzerindeki 1'den 104'e kadar yer alan amino asitleri simgelerken 20 adet simgeden her biri doğanın kullandığı amino asitlerden birini simgelemektedir. Ancak enzim 20 değil de 100 hatta yerine göre daha fazla amino asitten meydana geldiğine göre kimi simgeler enzim bağcığı üzerinde birkaç kez yinelenmek zorundadırlar. Söz gelimi amino asitlerden birini simgeleyen O simgesi insanın sitokrom C enzimi üzerinde 1,6,23,24,39,34,37,41,46,56,60,77,84. sıralarda 13 kez ortaya çıkar. Bu da söz konusu amino asidin sitokrom C enzimi üstünde 13 halka oluşturduğu anlamına gelir. Bu dizilişler gelişi güzel, salt matematiksel kaygılarla kurulmuş sıralar olmayıp, bilim adamlarının enzim üzerinde yaptıkları inceleme ve analizlerin somut sonuçlarını yansıtmaktadırlar. O simgesiyle belirtilen amino asit, gerçekte de enzimin üzerinde belirtilen sıralarda yer almaktadır. Şemayı daha iyi kavrayabilmek için gözümüzün önüne 100 ya da daha fazla katlı 11 gökdelen getirebiliriz. Bu gökdelenlerden her biri bir canlıyı temsil etsinler. Her kat daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda matematiksel olarak bu gökdelen üzerinde 20 üstü 100 varyasyon yapma olanağına sahiptir. Her bir kat için elimizdeki 20 işaretten birini kullanırken katları yan yana getirip karşılaştırırsak söz gelimi insan türünün sitokrom C enziminde 11. katı temsil eden işaretin başka canlılarda da aynı katta bulunup bulunmadığını saptayabiliriz. Karşılaştırmanın daha ilk adımlarında insanı hayretler içinde bırakan bir durumun varlığını algılamakta gecikmeyiz. Bir kere insandan hamur mayasına kadar incelenmiş bütün canlı türlerinde iç solunum dediğimiz oksijeni hücreye taşıma olayının aynı enzimce gerçekleştirildiğini kolaylıkla görürüz. Belli işlevlerin değişik canlı türlerinde aynı enzimlere yüklenmiş olması olgusu bugün artık kesinlik kazanmıştır. Şemamıza geri döndüğümüzde amino asitlerin enzim zinciri üzerindeki 20 üstü 100 varyasyon olanağına karşın değişik canlı türlerinde aynı katlarda birbirine tekabül eden işaretlerin, daha doğrusu amino asitlerin ortaya çıkması durumun hiçbir şekilde rastlantıyla açıklanamayacağına bir kanıttır. Dikkatle bakınca insandan en alt sıradaki mayaya uzanan sıralamada benzerliğin gitgide azaldığı görülmektedir. Örneğin resus maymununun sitokrom C enzimindeki amino asit dizilişi insanınkinden sadece tek bir yerde 58. sırada farklılaşırken insan ile köpeğin sitokrom C'si arasındaki fark daha 11. amino asitte kendini ele vermektedir. Bu özelliklerden çok önemli bir sonuç çıkar. Yeryüzündeki hayat tek bir kökten gelmiştir. Tek hücreliler, balıklar, böcekler, kuşlar, memeliler, insanlar ve de bitkiler. Tümü de bugün var olan hayat biçimlerinin tümünün atası olan hayatın tek bir ilk biçiminden, bir ilk hücreden türemiş olmalıdırlar. O çok çok uzak geçmişlerde bir yerde hayat bu gezegen üstüne yerleşmeye başladığında bu gezegende yer almış ve almakta olan bütün hayat biçimlerinin geleceğinin küçücük bir canlının bu ilk hücrenin ayakta kalabilme ve tutunabilme şansına bağlı bulunduğu bir an var olmuş olmalı. Tıpkı dil bilimcinin kavramları, sözcükleri, Kur'an harflerine benzerliklerine bakarak natur, natura, nature bu kavramları kullanan kültür topluluklarının ortak bir kökeni olduğuna karar vermesi gibi, bütün biyolojik türleri kapsayan sitokrom C'nin amino asit halkalarının sıralanışındaki aynılıklara bakan biyologlar da bunu bütün türlerin ortak bir atadan geldiklerini gösteren sarsılmaz bir kanıt olarak görmektedirler. Enzimlerin her incelenişinde kendini yeniden ele veren bu gerçeğin yadsınacak hiçbir yanı yoktur. Gerçi öteki enzimler sitokrom C'den farklı bir yapıya sahiptirler ama sitokrom C örneğinde olduğu gibi belirli sıralardaki farklılıkları bir yana bırakacak olursak bütün canlı türlerinde bu enzimler de özdeştir. Genetik şifrenin açıklanmasıyla ortaya çıkmış bir varsayımı enzim araştırması bugün artık kesinlikle doğrulamıştır. Bir şifrenin, kodun, yazılması için kullanılan dil, yani doğanın başvurduğu ifade sistemi, bütün canlılar için geçerlidir. Belli bir aminoasidin kurulması için gerekli buyruğu ileten bir baz üçlü öbeği ister bakteri, ister çiçek, ister balık, ister insan olsun, bütün canlılar dünyasında aynı aminoasidin kurulmasına yol açar. Gen şifreleri dilinin tıpkı Esperanto dili gibi dünya çapında geçerli olması, bugünkü bütün organizmaların ortak bir atası olması gerektiğini göstermektedir. Bugünkü organizmaların tümü de amino asitlerin baz üçlülerine çevrilmesi için sayısız olanak varken, özellikle ve sadece çevirinin bu biçimini o ilk atadan kalıtsal yoldan devralmışlardır da diyebiliriz. Ancak genetik şifrenin söz konusu olduğu yerde şifrenin somut çevirisi bütün türlerde harfi harfine aynıyken ve bu konuda en ufak bir istisna bulunmazken, enzimlerde ve elbette sitokrom C enziminde de türden türe ufak tefek çeviri farklılıkları göze batmaktadır. Bilim adamları çeviride görülen bu farklılıklar üzerinde kafa yormaya başladıkları andan itibaren çok ilginç sonuçlarla burun buruna gelmeye başladılar. Elbette ilk yanıtlanması gereken soru, genetik şifre ilk atadan herhangi bir değişikliğe uğramadan çevrile çevrile kuşaklara ve türlere aktarılırken, enzimlerdeki bu farklılığın nedeninin ne olabileceğiydi. Sitokrom C'yi ilk kez sentezleyip içinde solunum işini gerçekleştiren o ilk hücrenin, sitokrom C'yi ilk biçimiyle kendisinden hemen sonra gelen ardılına hiç değiştirmeden aktardığı kesin. Öyleyse bugün çeşitli türlerde sitokrom C enziminde ortaya çıkmış farklılık neyin nesiydi? Sorunun yanıtı aslında basitti. Mutasyon. Yani kalıtsal sıçramaların birdenbire ortaya çıkması. Enzim molekülünün herhangi bir basamağındaki belli bir aminoasidin yerine 20 aminoasitten birinin geçmesinin herhangi bir sonuca yol açmaması elbette olanaksızdı. Belli bir sıradaki aminoasit halkasının yerine bir başkasının geçmesine yol açan ve geçmesi demek olan mutasyonlar, enzimlerin aktif merkezini oluşturan aminoasitleri bu değiştirme işinin dışında tutarlar. Aslında herhangi bir enzimin görevini yerine getirmesinde enzim üzerindeki öteki aminoasitlerden çok daha belirleyici bir yerleri olan bu aktif merkez aminoasitlerinin de mutasyon etkisiyle yerlerini değişmiş aminoasitlere bırakmalarını engelleyecek kuramsal herhangi bir güç yoktur. Ancak bu sonuca yol açacak ve enzimin aktif merkezini değiştirecek bir mutasyon, kalıtım yoluyla ardılına geçme şansından kesinlikle yoksundur. Çünkü enzimin aktif merkezindeki aminoasitlerde gerçekleşecek herhangi bir değişme, enzimin işlevinin önlenmez bir biçimde durması anlamına gelir. Örneğin böyle varsayımsal bir mutasyon sonucu sitokrom C enziminde aktif merkezleri değişime uğramış, böylelikle de söz konusu enzimi çalışamaz duruma gelmiş bir canlı oksijensizlikten, iç boğulmadan, öleceğinden bu mutasyonu ardılına aktaramayacaktır. Bugün çeşitli canlı türlerinde incelediğimiz bir enzim üzerindeki aminoasit dizilimleri, mutasyon sonucu hangi farklılıklara uğramış olurlarsa olsunlar, en azından aktif merkezlerindeki aminoasitlerin aynılığını korumak zorundadırlar. Öte yandan enzimlerin aktif merkezleri dışında yer alan aminoasitlerin mutasyona bağlı farklılaşmalarının, daha doğrusu belli bir enzimin türden türe farklı dizilimler gösterme olasılığının da belirli koşullara bağlı olarak ortaya çıktığını belirtmekte yarar vardır. Bu mutasyona bağlı yer değiştirme, belli bir aminoasidin yerini bir başkasının alma olasılığı kesinlikle çok büyük değildir. Gerek fiziksel gerekse kimyasal nedenlerden ötürü her aminoasidin zincirdeki bütün öteki komşularıyla arası aynı ölçüde iyi değildir. Ayrıca aktif merkez dışında kalan aminoasitlerin bütün bir molekülün hangi tarz ve biçimde düğümleneceğini belirlediklerini, başka deyişle bunların söz konusu merkezin hatasız kurulmasından sorumlu olduklarını göz önünde tutmamız gerekir. Bu bağlantılar belli başlı kısıtlamaların da nedenidirler. Kimi aminoasitler, molekül zincirlerinin kurulmasında herhangi değiştirici bir etki yapmadan birbirleriyle yer değiştirirler. Kimileri ise sadece çok belli, kendilerine tıpatıp benzeyen aminoasitlerle takasa elverişlidirler. Bugün bu çok yönlü ve her biri alabildiğine karmaşık bağlantılara ve ilişkilere bakarak böyle bir aminoasit yer değiştirmesinin enzimin çok belli başlı bir yerinde gerçekleşme olasılığı inanılmaz bir hatasızlıkla hesaplanabilmektedir. Hesaplamalar ancak bilgisayarlarla hesaplanmaya elverişli olacak kadar karmaşıktır. Bayan Dayhoff'un yönettiği bölümde kimyasal deney tüpleri yerine bol bol bilgisayar bulunmasının nedeni budur. Bayan Dayhoff ve yardımcıları öteden beri enzimler üzerinde bizzat dizilim analizleri yapmaktadırlar. Araştırma grubu aynı enzimin, örneğin sitokrom C enziminin dizilimsel yapısının canlı türlerinde gösterdiği farklılıklardan yola çıkarak bu farklılığın yol açmış olabileceği mutasyonların olasılığını hesaplama konusunda iyice uzmanlaşmışlardır. Çünkü belli bir mutasyonun gerçekleşme olasılığı demek, bu mutasyonun gerçekleşmesine kadar geçecek zaman süresi demektir. Başka deyişle, Bayan Dayhoff, biyolojik türeyiş öyküsünün hangi hızla seyretmiş olabileceğini, milyarlarca yıl sonra hesaplanmaya olanak veren bir tür saat keşfetmiştir. İnsandan yola çıkacak olursak, her basamakta aminoasit farklılıkları artmaktadır. Tabelada verilen türler arasındaki akrabalık azaldıkça farklılığın artması bir rastlantı değildir. Bir aminoasidin mutasyon sonucunda yerini tamamen bir başkasına bırakması bayağı zaman alır. İki türün birbirinden iyice bağımsız ve ayrı olarak geçirdikleri gelişme süresi ne kadar uzunsa, son ortak atalarının hayatta olduğu günden bugüne kadar uzun bir zaman geçmişse, bu iki türün birbirlerinden bağımsız olarak geçirdikleri mutasyonların sayısı da o ölçüde çoktur. Bu yüzden enzim zincirlerinin kuruluşundaki dizilim farklılıklarının sayıları da o nispette artar. Dolayısıyla bizim sitokrom C solunum enzimimiz ile resüs maymununkinin 104 aminoasitten oluşan diziliminin bir tek aminoasit dışında tıpatıp aynı oluşu nispeten yakın bir akrabalığın belirtisidir. Köpekle aramızda 11 aminoasitlik bir fark bulunması akrabalık bakımından nispeten birbirimize uzak oluşumuzun bir göstergesidir. Bir balık bize akraba olarak bakteriden daha yakındır ama tavuktan daha uzaktır. Fırıncının kullandığı mayayla bile oldukça uzak bir akrabalığımız bulunduğu, ikimizin de aynı yaşama biçimini paylaşan bir aileye ait olduğumuz besbellidir. Maya ile aramızdaki bu derin akrabalık kimilerine ters ve inanılmaz gelse de, sitokrom C enzim zincirinin üzerindeki aminoasitlerin bazılarının her iki durumda da aynı olması, hiçbir şekilde rastlantıyla açıklanamayacağına göre bize bu akrabalığı kutlamak kalacaktır. Enzim araştırmalarının belli bir düzeye ulaşmış olmalarından çok önce de bilinen türler arasındaki bu hiyerarşik bağ ya da başka deyişle akrabalık ilişkilerini saptamış olmak, Bayan Dayhoff'a göre yeterli değildir. Bilgisayarlar ona belli bir konumdaki bir aminoasidin enzim zincirindeki yerini bir başkasına bırakmasına kadar geçen sürenin ne kadar olduğunu ya da takasın doğrudan mı gerçekleştiğini yoksa bu takasa başka aminoasitlerin mi aracılık ettiğini söylemektedirler. Bayan Dayhoff başka birçok noktayı ve karmaşık koşulları dikkate alarak bizim ve tavuğun 280 milyon yıl önce ortak bir atamız olması gerektiğini hesapladı. Suda ve karada yaşayan ortak atamız, balıklardan ayrıldığından bu yana 490 milyon yıl geride kalmıştı ve bundan 750 milyon yıl önce yeryüzünde sadece bütün omurgalıların değil, böceklerin de atası olan bir canlı yaşamıştı. Böyle bir evrim takvimi kurmak insana ne kadar hayal ürünü bir girişim gibi gelse de, Bayan Dayhoff ve yardımcıları bununla da yetinmediler. Çok güç ve karmaşık istatistik ve birleştirici yöntemler aracılığıyla o bir zamanlarki ortak atamızın enziminin sahip olmuş olması gereken yapıyı yeniden kurgulamaya giriştiler. Bunu gerçekleştirmenin ilkece mümkün olduğunu birkaç örnekle çoktan inandırıcı biçimde göstermiş bulunuyorlar. Ancak bir sonuç elde edilmek isteniyorsa araştırmayı birçok enzim üzerinde yürütmek zorunda olduklarından ekibin işi alabildiğine zordur. Bu araştırma adımının gelecekte sağlayacağı olanaklar insana küçük dilini yutturacak türdendirler. Çünkü Bayan Dehoff, soyu tükenip gitmiş bir canlı türünün enzim repertuarını bilgisayarlar yardımıyla yeniden kurabildiği ölçüde, söz konusu canlının sadece kendisi değil, doğal çevresi ve davranışları konusunda da bir şeyler öğrenebileceğiz. Radyoaktif izotoplar yardımıyla ya da benzer yöntemlerle gerçekleştirilen yaş belirleme çalışmaları, çok eski fosillerin bile yaşını bulmamıza olanak sağlamaktadır. Aynı ilkeye göre geliştirilmiş bir paleontolojik termometre, Ashtiosaurus ve öteki ilkel dünya canlılarının içinde yaşadıkları denizlerin ne kadar sıcak olduğunu bize göstermektedir. Bilimin, geçmişin bu ve benzeri izlerini ortaya çıkarıştaki ve onları yeniden konuşturuşundaki kesinliği ve tutarlılığı her gün yeni bir ilerleme kaydetmektedir. Dehoff ve ekibi bugün henüz ütopik görünen bir geleceğe giden yolu açmış bulunmaktadırlar. Söz gelimi bu yoldan bir dinozorun enzim repertuarının tümüne sahip olabilirsek, bu bilgiler pratikte değilse bile en azından kafamızda böyle efsanevi bir sürüngenin davranışlarını ve o zamanki yaşama tarzını bugün henüz aklımıza bile getiremeyeceğimiz ölçüde kusursuz ve eksiksiz tasarlamamızı sağlayacaktır. Dinozorun her bir enziminin amino asit dizilimi, enzimin kimyasal etki ve tepkimelerini belirler. Bu tek tek enzimlerin etki ve tepkimelerinin toplamı ise çoktan ölüp gitmiş ve tarihin görünürdeki sessiz karanlığına karışmış bu varlığın bütün madde özümseme süreçlerini tüm ayrıntılarıyla ve özellikleriyle yeniden kurabilmemizi sağlar. Bu bakımdan o ilk çağlardaki dev yaratığın uyum sağladığı beslenme olanaklarının bileşimlerinin ve özelliklerinin ne olduğunu da tespit edebileceğiz. Ona en uygun çevre ısısının ne olduğunu saptamakla kalmayacak, sinir sisteminde dolaşan sinyallerin hızını da saptayabilecek, böylelikle örneğin koku algısının süresini de bulgulayabileceğiz. Gözümüzün A tabakasında yer alan ve buradaki kimyasal süreçlerden sorumlu olan enzimler, gezegenimiz üzerinde yok olmuş bir canlının günümüzden yaklaşık 150 milyon yıl önce çevresini nasıl gördüğünü bize açıklayacaklardır. Geçmişi yeniden kurguladığımızda, gerçekte çok uzak bir gelecekte mümkün olabilecek bu girişim, belki de sadece bilim adamlarının kafalarında ve kağıt üzerinde bilgiler vermekle kalmayacak, enzimler ile bu enzimlerin kendilerine özgü dizilimlerinin yapısını yönlendiren, DNA'nın nükleik bazlarının dizilimi arasındaki sabit ve artık çok iyi tanıdığımız etkileşim ilişkisine dayanarak, aynı yoldan bir dinozorun genetik kodunu yeniden kurmakta mümkün olabilecektir.